Ayrım 32.
Sevgili Mitya, bende yeni bir şey yok. Asıl önemli haberler Natasha ile ilgili. Boşuna üzülüyorsun. Çok iyi ve şimdi yanımda. Riyazan'dan cepheye yollamışlar. Sana oradan iki mektup atmış. Bana yolladığı da kayboldu. Cephede topu topu 3 hafta kalabilmiş. Hamile olduğundan geri yollamışlar. Şimdi 6. ayını dolduruyor. Basya'dan haber yok. Nina Georgievna'da bir şeyden haberi olmadığını yazıyor. Milli Savunma Komiserliğine başvurdum. Oradan da haber çıkmadı. Natasha her şeye büyük bir sükunetle göğüs geriyor gibi ama zavallı kızcağızın büyük acı çektiği belli. Cephede daha iyiymiş. Yüzü biraz incelmiş. Hastanede çalışıyor şimdilik. Dayanıyor. İstasyonda askerler için bir yurt hazırladım. Yapılacak çok iş var. Özellikle gece işi. Seni ve Moskova'yı düşünüyoruz. Kendine iyi bak sevgilim. Mektubu okuduktan sonra Dmitri Alekseyeviç gürültüyle burnunu sildi. Zavallı Natasha. Hepsi acınacak halde. Bütün bir olup bitenleri icat eden kim? Nezleye karşı ilaç bulmaya çalışırken başlıyor bombalar, torpiller yağmaya. Hepsi de mutlu olmak isteğinde. Küçük Natasha Minsk'e gideceği için nasıl da seviniyordu. Peki ama sonradan çıkarılacaksa insanın karnına demir parçası doldurmak niye? Yine burnunu sildi, sonra kendi kendine kızdı. Amma da ağladım yahu. Kara cahil biriyim sanki. Faşistlerin nereden çıktığını bilmiyor muyum? Düşünecek yerde herifleri yenmek gerek. Bütün suç Amerikalı'da. O getirdi beni bu hale. Neyse, şimdilik savaşmıyorlar, izliyorlar, not alıyorlar. Kendileri bilirler. Derken insanlar arasında giren biri çıkıyor ortaya. Karşısındakilerin oluk gibi kan akıttıklarını da görüyor sanırım. Görüyor da ne oluyor? Ortalığı birbirine katacak haberler gerek ona. Şu yeni sistem dolma kaleme bakın. Ne yazacak dolma kalemiyle? Aşağılık herif. Hadi bakalım Dmitri Alekseyeviç. Hastalarına dönmenin sırasıdır. Ormanın kıyısına çekilmiş 5 günden beri dayanıyorlardı. Ne kadar zamandan beri gerilemişlerdi. Lukutin köy adlarını, yol üzerindeki kara dumanı, eğri bürü rayları hayal meyal hatırlıyordu. Yere gömülüyor, ateş ediyor, sonra yine geri çekiliyorlardı. Zamosvoreçye mahallesindeki sokaklarda boğucu bir yaz günü Lukutin'le geçit törenine katılandan pek azı hayattaydı. Yarov, Slepnikov, Korovin, Kats, bir de Misha, hepsi o kadar. Öbürleri Viyazma'da, Gaz önlerinde can vermişlerdi. Sonra kalanları geri çekmiş, başka bir alaya katıp başka bir cepheye yollamışlardı. Orada da çekilmişlerdi, durmadan geri çekilmişlerdi. Klin, Solnechnogorsk, şimdi tutunacak bir yer bulmuş dayanıyorlardı işte. Lukitin ormanın yazın nasıl olacağını düşündü. Yaban çilekleri, gölge, ısırganlar, birbirine seslenen genç kızlar. Hafta sonları gelinirdi ormana. Tolstoy mintanlı baba şöyle rahatça uzanıp Moskova akşamın eski bir sayısına göz gezdirirdi. Ana mantar toplar, çocuklar fındıkları talan ederlerdi. Eskiden Lukutin kalabalık yerlerden hoşlanmazdı. Kentin dışında yeşillikten çok yumurta kabuğu ve gazete kağıdıyla dolu bir küçük orman gördü mü yüzünü buruştururdu. Şimdi geçmiş pazarları eşi bulunmaz bir masal çağı gibi hatırlıyordu. O günleri bir daha göremeyecek miyim? 39'da, yok 38'de sık sık gelmiştim. Snegireller yazı burada geçiriyorlardı. Moskova çok yakındı. Ormanın bittiği yerde evler başlıyordu. Ne garipti. Bahçe kenarında yürürken çay içen, elenen insanlar görülürdü. Vitrinde hayat. Moskova'ya da ne kadar yakın. Düşündükçe insanın tüyleri ürperiyor. Biraz daha ilerisi Kimki mahallesi. Ardından Sokol. Eskiden Petrovski Parkı'ydı. Moskova'nın banliyosu. Kent çok, çok büyüdü. Moskova'yı düşündü. Belleğinde çocukluğu Polininkiyle birbirine karışıyor. Pek çok olay, çevre, söz yüzeye çıkıveriyordu. Böyle anlarda insan hatırlıyor denirdi. Ama anılar çok daha değişik olabilirdi. Tıpkı gelip geçen bulutlar gibi değişik. Tüy gibi hafif olanları da vardı. Ağırları, yoğunları da. Anılar kazıları, bölümlere, sayfalara, notlara ayrılmış kitapları andırabilir. Üst üste yığılmış kaya tabakalarını bir avuç kumu andırabilir. Lukutin'in anıları da birbirine karışmış yumak gibiydi. Sokol sözcüğüyle başlamıştı her şey. Sonra cadde adları, sokak adları gelmişti. Sokakların eski adlarıyla yenilerini mutlaka hatırlamak istiyordu. Grunicheski sokağı Nemirovich Danchenko olmuştu. Miortivi'nin adı ne şimdi? Hatırlamıyorum. Garip garip adlar. Sobachiya Ploschadak, Dorogimlimovo Zasefeva. Neyse ki burada direnebiliyoruz. Fedoseyev dizlerimizle toprağa yapışacağız diyordu. Uvarova yakında gömüldü. Üzerinde F harfi kazılı bir de taş var başında. Bilya yatakları fabrikasında çalışıyordu. Merkezden uzak. Hangi tramvaya binmek gerekiyor acaba? Bilmem. Artık her şeyi unuttum. Şimdi Stalin fabrikasına kadar uzanan bir metro hattı yapılıyor. Saint-Simon Manastırı. Kramizi'nin Liza'sının gölde boğulduğu söylenirdi. Tolstoy'un Natasha'sı da Vrovski sokağında, şimdi Yazarlar Birliği'nin bulunduğu yerde yaşarmış. Polini hayvanat bahçesine götürdüğüm sıralardı. Ayı yavrularına bayılmış, fili görünce de Petya amca diye bağırmıştı. Petya'nın uzun bir burnu vardı, doğru. Şimdi topçu. Ne yürekli çocuklar şu topçular. Kaç kere kurtardılar bizi. Gözü pek adamlar hepsi de. Şimdilik zorlu ateş ediyorlar. Sabahkinden de zorlu. Gelenekleri de var üstelik. Topların çarıyla nasıl ateş ettiklerini bilmek eğlenceli. Kremlin de çok güzel. Hiçbir yerde benzeri yok. Ne Bizans, ne de İtalya, daha başka. Bize özgü bir yapı. Çizgileri temiz, tertemiz. Moskova çok eski. Bir çırpıda yapılmadı bu kent dememişler boşuna. Şu ağaç kaç yıllık acaba? Babam olsa hemen bilirdi. Yaşlı bir ağaç belli. Büyümüş, donmuş, yaprak dökmüş, yeniden yeşilliğe bürünmüş. Şimdi canlı bir yaratık gibi ölebilir. Bir düşman mermisi, tamam. Almanların atışı çok uzun. Bizimkiler de aşağı kalmıyor. Bütün gün top sesleri kesilmedi. Herhalde takviye gelmiş olmalı. Burada bir şeyden haberimiz yok. Moskova söz konusu. Almanlar bildiri dağıttılar. Moskova'yı görüyorlarmış. Belki dürbünle görüyorlardır. Annemin de garip bir dürbünü vardı. Denizdeki kabuklu hayvanlar gibi baştan aşağı sedef. Beni baleye götürmüşlerdi. Ne oynanıyordu acaba? Ormanda uyuyan güzel mi? Bilmem, hatırlamıyorum. Deliklerde kaybolanların ne olduğunu anlamıyor, durmadan soruyordum. Annem rahatsız olmuştu. O sıralar hazırlık sınıfındaydım. Üniformamla pek övünüyordum. Lisenin tam karşısında bir fener vardı. Hayatımın 8 yılı bu fenerle ilgilidir. Nadia 3 yapraklı bir leylak bulmuştu. Beşliğini arıyor, mutsuz olacağını söylüyordu durmadan. Mutluluğun varlığından söz etmeye başlamış, birden kaçmıştım sonra. Kaç yaşındaydım o sıra? 15, 16. Daha sonraları da en önemli şeyi söyleyemezdim bir türlü. Hava karardı bile. Günler kısaldı. Aralıktayız tabii. Göz açıp kapayana kadar akşam oluyor. Her şey böyle değil mi? Ne sonuna kadar bir şey yapma olanağı var, ne sevmek, ne de yaşamak. Burada en yaşlı benim. Yarov 19'unda. Bizimkilerin Rostov'u aldıkları bildirildiğinde çocuk gibi ellerini çırptı. Rostov büyük bir yer. Almanlar mutlaka Moskova'yı almak istiyorlar. Durmadan saldırıyorlar. En korkuncu da bu kadar yaklaşmış olmaları. Ama alamayacaklar. Şimdi herkes başkentin çevresinde yere çakılı. Mişa, Moskova'da büyük bir düzenin hüküm sürdüğünü söyledi. En ufak bir kargaşalık görülmüyormuş. Göz ucuyla olsun görebilsem. Herhalde çok değişmiştir Moskova. Dün Mişa bir tutsakla konuştu. Alman, Stalin'in nerede olduğunu sordu. Moskova'da görevi başında bulunduğu cevabını verdi. İnanmadı herif. Bu kadar hayvanlaşabilecekleri insanın aklına bile gelmez. Goethe, Fichte ve Hegel'in bunlarla en ufak bir ilgisi yok. Richter zeki olsa benimle başka türlü konuşurdu. Belki buralarda bir yerde Moskova'yı almaya çalışanların arasındadır. Neden olmasın? İşte yok edilmesi gereken biri. 6 ay önce insan öldürmek isteyeceğim aklıma bile gelmezdi. Anlayamıyordum böyle bir şeyi. Belki şimdi canavarlaştım. Hayır. Babam yaşasa o da kapardı tüfeği. Tolstoy bile dayanamazdı gibime geliyor. Yalnız hayvan değil bunlar. Aman vermiyorlar. Çocukları bile öldürüyorlar. Neyse ki Polin uzakta. Ölürsem beni unutur. Daha o kadar küçük ki. Hem Katya da benden söz etmez. Çok iyi biliyorum. Oho, şimdi atış menzilini değiştirdiler. Cehennemden farksız ortalık. İleride birinin bütün olup bitenleri yazıp yazmayacağı merak konusu. Gerçekten yazmalı bunları. Küçük Polin'im ne yapıyor acaba? Katya sıcak bir odada yaşayıp yaşamadıklarını bile yazmadı. Yine de mutluluğun ne olduğunu anladım. Geçip gittiğini söylemek doğru değil. Polly'nin varlığı bile ne büyük mutluluk. Sonra işim de var. Kağıt üzerinde bir takım rakamlar ve çizgiler. Yüksek her binaya deli gibi bağlanıyordum. Moskova'da hiçbir şey yapmadım. Yazık. Moskova'yı sevip sevmediğimi bile düşünmedim. Leningrad daha güzel diyordum kendi kendime. Her sokağını, her evini nasıl sevdiğimi şimdi anlıyordum. Ev dediğin insan demektir. Gece olduğunda sanki ormana bir sürü insan doluyordu. Lukuti'nin çevresine toplanıyorlardı. Kimi yakınına geliyor, konuşuyordu. Kimi de rastgele yayalar gibi geçip gidiyordu. Birden sıraya giriyor, garip bir geçit törenine hazırlanıyorlardı sanki. Aralarında Lukuti'nin okul arkadaşları vardı. Sergey vardı. Halk komiserliğinden dostları, inşaat mühendisleri, babasının dostu eski botanikçiler, elinde bir leylak dalıyla Nadia, işçiler vardı. Ne gariptir. İlk karda Alexander bahçesi boyunca kırmızı tabutlar taşıyarak ilerliyor, hepiniz şehit oldunuz diye şarkı söylüyorlardı. Lukutin hatırladı. İhtilalden sonraydı. Gözlerin parıltısına bütün gürültüleri bastıran sesler karıştı. Neden bu kadar yüksek sesle şarkı söylüyorlardı? Anladı. İçinden geliyordu sesler. Bu insanlar da içindeydi. Kimse onları söküp atamazdı yerlerinden. Nadia mutlu olacağını söylüyor. Polin çember çeviriyor. Burası da neresi? Nasıl hatırlamaz? Kültür park. Sağda bir de büfe var. Sergey haklı. Projesi ilginç. Moskova artık yolun ötesinde değil. Ne yakın ne de uzak. Lukuti'nin içinde. Sabah Almanlar saldırıya geçmeden önce bir sessizlik oldu. Geceki çatırtılardan sonra bu sessizlik özellikle tatlı geliyordu insana. Lukuti'n gülümsedi. Orman dünkü gibi değildi. Ağaçlar yıkılmış, yerle bir edilmişti. İçinde canlı yaratık bulunabileceğine kimse inanmazdı. Almanlar direnmeyle karşılaşacaklarını düşünmüyorlardı bile. Boş arazide koşuyorlardı. Birden makineler ateşe başladı. Misha haykırıyordu. İleri! Ter damlaları Lukuti'nin yüzünü kapladı. Oysa hava soğuktu. Her yer buzla kaplıydı. Kirpikler ve şakaklardaki saçlara varıncaya dek. Saldırı ormanın içinde püskürtüldü. Soluk alacak zaman yoktu. Önceki gün takviye olarak getirilen yeni alay saldırıyordu. Bizimkilerin bütün gece neden mermi yağdırdıkları anlaşılıyor diye düşündü Lukutin. Misha seslenmek istiyordu. Vakit bulamadı. Yüzü koyun düştü karların içine. Sağlık memuru Lukutin'i bulduğunda donmuş, kan damlaları taş kesilmişti. Gocuğunda, ellerinde, karın üzerindeydi bu damlacıklar. Yeni tümenin askerleri yanından geçiyorlardı. Hem şen hem kuşkulu gülümsüyorlardı. Almanların yavaş yavaş püskürtüldüğünü biliyorlardı hepsi. Lukuti'nin ölüsünü gören birkaç yaşlı asker yaklaştı. Bir süre ses çıkarmadan düşüncelere dalıp gitmiş halde durdular başucunda. Sonra koşarak arkadaşlarına katıldılar. Amma da soğuk. Donuk güneş bir buz parçası gibi. Kar çok beyaz. İnsanın gözünü rahatsız ediyor. Gölgeler mor. Soluğu kesiliyor adamın. Ağzından çıkan beyaz buhar donuyor, havada çakılı kalıyor sanki. Duman ne yükselebiliyor ne de dağılabiliyor. Köyler alev içinde. Bir tek şey düşünülüyor, bir tek şey konuşuluyor. Saldırıyoruz. Tankları ve çikolataları, termopilleri, kollarında kuru kafaları, Messerschmitt uçakları, Portekiz sardalyeleri, yeni Avrupaları, el bombacıları, onbaşıları, yüzbaşıları, feldmareşalleri, führerleriyle yenilmezler, Siegfriedler, yarı tanrılar, güçlüler aceleyle çekiliyorlar. Yepyeni Opel'leri, kontraplaktan zafer taklarını, Fransız şampanyasını, uzun menzilli topları, açık saçık resimleri, dürbünleri bile bırakıp kaçıyorlar. Moskova'yı o kadar yakınlarına getiren dürbünlerini bile. Buz gibi hava koyun postunun içine işlediği halde herkes sevinçli. Sergey kafasına çakılan dizelerden kurtulamıyor bir türlü. Yalnız kar yığınları unutturuyordu. Rus bakiresinin ilk sarhoşluğunu. Kırmızı yanaklı, soğuk ve bora. Dilimden düşmüyor. Nereden çıktığını da hatırlamıyorum. Hem aptalca da. Hangi bakire? Evet, soğuğun insanı tahrik ettiği gerçek. Kim demiş kışın hayat yok diye? Kışın gizli bir ihtirası var. Yüreği yakıyor. Tıpkı kızgın demirin parmakları yakması gibi. Almanlar pek keyifli olmasalar gerek. Derken gazetelerde Ivachkovo saldırısından söz edildi. Bütün tümenlerin batıya yürüyüşü oradan başlamıştı. topçuların isabetli atışları, piyadelerin ölesiye atılışı anlatılıyordu. Tümen komutanının her şeyi önceden hesapladığı söyleniyordu. İstihkamcılarla ilgili tek sözcük yoktu gazetelerde. Oysa ilk işe başlayan istihkamcılardı. Almanlar İvaçkova yakınlarına mayın döşemişlerdi. Mayınları temizlemek için yavaş yavaş, neredeyse süzülerek sürünmek gerekmişti. Mehtap vardı. Sergey gündüz gibi ortalığı aydınlatan bu ahmak aya verip veriştiriyordu. İvaçkova epey geride kalmıştı. İstihkamcıların derdi başkaydı şimdi. Yolu düşünüyorlardı hep. Bu yoldan ilerleyeceklerdi, yürüyorlardı. Önlerinde güneş batıyordu. Hasis, uzak, aralık güneşi. Onlar için her şey yeniydi. Bırakılan otomobiller, dur bakalım markası nedir? Üzerinde Almanca yazılar bulunan tabelalar, bu köyün neresi olduğunu anlayabilene aşk olsun. Yabancı etiketli şişeler, sigara kutuları, renkli dergi parçaları, dizi dizi haçlarıyla mezarlıklar, neredeyse ölüler de kalkıp onlarla birlikte yürüyeceklerdi. Yeter dedi Komenko, epey yürüdünüz. Alman ölüleri de yeniydi onlar için. Müzelerdeki bal mumu suratları andırıyorlardı. İşte biri, sırtını ağaca vermiş, doğuya bakıyor. Belki hala Nietzsche'den parçalar okuyor. Ya da Moskova'dan evine, öğrenimini tamamladığı ve banka memuru olarak çalıştığı Würzburg'a neler götürebileceğini düşünüyor. Fenikleri biriktirir, nişanlısına elmalı pastayla kahve ısmarlardı. Sibirya samuruyla Ural'ın değerli taşlarını düşünde bile görmemişti. İşte iki çocuklu nişanlısı olan Fatih. Würzburg'un Cengiz Han'ı, gözlüklü Timur Lenk. Bir kayın ağacına yaslanmış, yanakları soğuktan kıpkırmızı, neşeli ama ölü. Ötekiler yüzlerini yastık gibi kara gömmüşler ya da sırt üstü uzanmışlar. Düş mü görüyorlar yoksa gökyüzünü inceleyen birer müneccim mi bunlar? Sergey tılsımlı ormanda ilerliyor. Kırık ağaçlar, dikenli tellerden örümcek ağları, Alman tabyaları, artist resimleri, donmuş kan ve bokla dolu Nibelungen mağaraları. Ama araziyi iyi mayınlamışlar. Bunu bir istihkamcı söylüyor. Sondaj yapmak, her yeri dikkatle incelemek gerek. Herkesin eğlendiği Komenko mayına basıp havaya uçtu. Ukrayna'sını şarkılarında ne de güzel dile getirirdi. Çevrede her şeyin donduğu akşamlar bile güneyin siyah gecelerini, bembeyaz çiçeklerle bezenen kiraz ağaçlarını, Oksa'nın beyaz göğsünü düşlemekti. Sakalını tıraş etmeyen minicik köstebek gözlü Sablin homurdandı. İstihkamcı bir kere yanılır sözünü boşuna söylememişler. Almanların ateşe verdiği bir köyün önünden geçtiler. Kıpkırmızı korların yanında bir kadın ve birkaç çocuk oturuyordu. Soğuk korkunçtu. Taş gibi katı karın içinde yanan kömürler hayatı devam ettirebiliyordu. Biraz ılık külden başka şey kalmamıştı evden geriye. Bu kadın şarkılarını o evde söylemişti. Orada doğurmuştu. Savaşa giden kocasını oradan yolcu etmişti. Her şeyi yaktılar parazitler. Donacağız şimdi. Askerler susuyorlardı. Söyleyecek bir şey yoktu. Yalnız Çernik alçak sesle sövüp saymaktaydı. Evi yaktıklarını akıl erdiremiyordu bir türlü. Onun da böyle bir kulübesi, karısı, çocukları vardı. Bir şehri ateşe verseler anlardı. Savaştı bunun adı. Ama böyle bir soğukta çocukları karda bırakmak görülmüş şey değildi. Top yapılır, sonra da ateş edilirdi. Ama kulübenin askeri bir hedef olduğuna rastlamamıştı. Omuzları üzerinde kafaları yok muydu bunların? Vicdanları yoktu, tamam. Kızgınlık irin gibi kabarıyordu yüreğinde, soluk almasına engel oluyordu. Ve Çernik kimsenin duymaması için alçak sesle söylenip duruyordu. Ah aşağılık herifler, parazitler, ah! Yeniden yürüyüşe geçtiler. Yeniden evlerden arta kalan bacalar çıktı karşılarına. Köyden arta kalan tepesinde sığırcık yuvalarıyla uzun sırıklar kar üzerindeki kara izlerdi. İnsanlar dere yataklarından, ormanlardan çıkıyor, küllerin çevresinde geziniyor, yakınıyorlardı. Uzun, bitmek tükenmek bilmeyen felaket hikayeleri geliyordu ardından. Eriyor, birbirine karışıyor, askerlerin peşinden yürüyorlardı. Sabah kar fırtınası başladı, göz gözü görmez oldu. Hikayeler devam ediyor, insanın yüreğini deşiyordu. Aşağılık hayvan geldi, küçük kızımı götürdü. Yaktılar, her yeri yaktılar. Namussuz kızımı soydu. Maşa teyzeyi saçlarından bağladılar. Agafonu dışarı çıkarıp şuradan kurşuna dizdiler. Küçük anlamıyor. Durmadan bağırıyordu. Üzerine atıldığı gibi kasırga deli gibi saldırıyordu. Kar yığınları büyüyor, yer değiştiriyor, döne döne ilerliyordu. Askerler durmadan yürüyorlardı. Kara gömülüyor ama yine de gidiyorlardı. Dördüncü ya da beşinci gün yaşlı bir kadın Sergey'e şöyle dedi. Onu şuraya devirdiler. Üzerinde eğlenip durdular. Birden başına vurup öldürüverdiler. Bir süre sustuktan sonra birden haykırdı. Olga, Olga'm benim. Ölüyü gömüldüğü yerden çıkardılar. Genç kızın üzerinde bir keçe çizmeden başka şey yoktu. Ne yara izi vardı ne de işkence izi. Sanki uyuyordu. Uykusunda da güzeldi. Geçen yüzyıllardan kalma taştan bir heykel gibi. Kısa bacaklı, yuvarlak ve güçlü gözlü, geniş ve sert, elmacık kemikleri çıkıkça yüzlü, çatık kaşlı, küçük gözlüydü. Üzerini örtün. Sergey içinde bir şeyin buz kestiğini duydu. Yaprakların üzerindeki damarlar gibi döne döne içinde uzanan, bütün duygulardan, bütün hayatından arta kalan tek şeydi. Onlardan nasıl da nefret ediyorum. Dişlerimle gırtlaklarını paralayabilirim. Beyni uyuşturan, dizlerin dermanını kesen, insana kendini toplama fırsatını vermeyen bir ihtiras gibi. Soğuktan donmuş, acıracak haldeki tutsakları getiriyorlardı ters yönden. Herkesin yüreği eziliyordu. İşte bunlar. Ama gerçekten bunlar mı? Öylesine şaşkın, yıkılmış haldeler ki insanın inanası gelmiyor. Başlarına atkı sarmış, kepli, topallayıp sekerek, sümüklü, pislik içinde, hıçkırarak, ezberlenmiş bir dua gibi mırıldanıyorlardı durmadan. Kaput. Yakan, işkence eden, ırza geçen bunlar mıydı? İçlerinden biri Fransızca biliyordu. Sergey sorguya çekti. Neden geldiniz? Askerim, emir verdiler. Ama verdikleri emri zevkle yerine getirdiniz değil mi? Yaktınız, öldürdünüz değil mi? Neden cevap vermiyorsunuz? Sergey rahatsız oldu. Belki bir şey yapmamıştı karşısındaki. Alman, Rus subayının sarsıldığını sezmişti. Başladı konuşmaya. Kimseye kötülük etmedim. Emir emirdir. Bana bıraksalar Paris'te kalırdım. Orada çok iyiydik. Herkes bize kibar davranıyordu. Yeter! Alman esas duruşa geçti. Sergey düşünceli kala kalmıştı. Şaşırdığı ya da düşünceye daldığı anlarda yaptığı gibi başını geri itmiş, gözlerini kısmıştı. Alman korktu. Yüzbaşım, beni öldürmezler değil mi? Kim öldürecek sizi, saçmalamayın. Demek yaşayacağım. Sergey alaycı bir gülüşle. Hastalanmazsanız tabii yaşarsınız. Çok iyiyim, hiçbir rahatsızlığım yok. Sergey bir işaret yaptı. Rahat. Ama Alman peşinden koştu. Yüzbaşım, hiçbir şeyim yok ama bünyem zayıftır, ağır işlere gelemem. Sergey tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Paris'i de pislettiler. Şimdi Paris'i bile düşünmek istemiyordu. Önceki gün genç bir kız ona gülümsemiş, Sergey başını çevirmişti.